Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün Tesla teslimatlarının yapıldığı Intercity İstanbul Park'tayız. Yanımda Yiğit Bey var. Merhaba Yiğit Bey.
Merhaba.
Hemen şurada arkada gördüğünüz Tesla Model Y performans versiyonunu şimdi az önce teslim aldı. Beraber kısa bir soru cevap şeklinde bir röportaj yapacağız ve arkasından bir ön inceleme şeklinde kısa bir videomuz olacak. Gelin hep beraber şimdi isterseniz bir soru cevap kısmına geçiş yapalım. Evet, şimdi soru cevap turumuza başladık. Tesla ile ilgili merak edilen bazı soruları soracağım Yiğit Bey'e. Umarım Tesla satın almayı düşünenlere kısa da olsa ufak da olsa bir fikir sahibi edebiliriz. Evet Yiğit Bey, öncelikle hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ediyorum.
Ne hissediyorsunuz şu anda? Arabanızı yeni teslim aldınız.
Vallahi mutluyum. Özellikle Tesla'yı teslim aldıktan sonra insana gelen böyle bir rahatlık hissi var. Çünkü o kadar böyle baş belası bir süreç ki gerçekten teslim alana kadar böyle bir işte ÖTV zammı gelecek mi? Herhangi bir şey değişecek mi? İnsan bekleyip duruyor. Şu anda mutluyum.
Evet, ülkemizdeki en büyük problemlerden biri bu zaten. Arabayı teslim alma sürecinde fiyatlar artacak mı? Zaten fiyatlar sürekli artıyor kurdan dolayı ama işte dediğiniz gibi ÖTV zammı gelse ekstra birkaç yüz bin lira demek anlamına geliyor bu. Mutluysanız problem yok. Hemen isterseniz şunu sormakla başlayayım size. Mesela neden Tesla? Neden Tesla'yı tercih ettiniz?
Ya şöyle açıklayayım. 456 beygir 4 çeker bir araba almamın imkanı yoktu bu fiyatlara. O zaten birazcık ilk başta ilgimi çekmişti. Sabah 8.30 gibi girdim az önce de söylediğim gibi. Burada bir kere daha söyleyeyim.
Evet, ilk sipariş verenlerden birisiniz.
Evet, yani. Ya aslında gece 4'te 5'te aldım diyenler var. Ondan tam emin değilim ama işte onda alınacak diye böyle açıklamıştı Tesla tüm sosyal medya hesaplarından. Ben de sabah işte 8 gibi falan kalktım o gün. 8.30 gibi bir oturdum. Açıktı ama sanırım direkt linkten falan girilmiyor olabilir o sırada ama sayfaya girip bir şeyler seçince çıkıyordu gibi bir olay var. Tam hatırlamıyorum. Ben de bulduğum gibi zaten işte otopilot falan eklettim o sırada. İşte performans yaptım, rengi seçtim falan. İşte fiyata da tam bakamadım o sırada. Çünkü zaten ilk başta sadece işte 10 bin lira sabit bir ücret ödeniyor. Ondan sonra geri kalan işte araba geldiğinde zaten ödeniyor. Doldurdum. Mesela otopilotu almasam belki daha iyiydi. Sonradan daha ucuz bir fiyata alınabiliyormuş.
Evet. Biraz aceleye geldiği gibi oldu yani. Hemen arabayı alayım.
Çünkü
tarzında.
Böyle drop mantığı hani sanki sırada geriye düşecekmişim gibi ki belki de işte 8.5'da aldığım için şu anda hani daha Ağustos'tayız teslim alıyorum.
Peki şunu sorayım, siz siparişinizi verdiniz ve şu anda teslim alıyorsunuz. Aradan ne kadar, nasıl bir süreç geçti, ne kadar uzadı bu durum?
Sanıyorum Nisan'da ilk giriş yapmış Tesla, işte o ilk açıldığı gün aldım. Kasım Aralık'ta teslim edeceğiz dendi. Daha sonra ekranda o Aralık'tan Ocağa mı Aralık'tan Şubat'a mı daha geç bir tarihe döndü. Ben de hiç hani bu sırada gelmesini beklemiyordum. İşte daha sonra aradan biraz zaman geçti, sanırım orada işte fiyata bayağı bir zam geldi. Birçok kişi almaktan vazgeçti o arada. Ve bana böyle erken bir zamanda geldi işte bir anda. Yaklaşık bir ay önce bundan, tam bir ay önce falan böyle Temmuz'un ortasında ya Tesla'nız geldi hadi ödeyin diye bir mail geldi. Ama 5 günüm var ödemek için. Zaten en sıkıntı şeylerden biri de bu. Çünkü hani bir araba alınacağı zaman kimse böyle parasını hazırda tutmuyor. Özellikle Türkiye'de Türk lirası olarak tutmuyor. Ben de bir an dedim hani nereden nasıl ödeyeyim şimdi falan gibi. En sıkıntı şeylerden biri oydu. Bir anda mail geliyor, 5 gün içerisinde ödemeniz bekleniyor. Ödemezseniz arabayı kaçırıyorsunuz gibi bir olay var. Birçok kişi de o yüzden şey yaptı hani. Sanıyorum iletişmek için şey yapıyorlar hani. Ben şu anda benim maddi durumum uygun değil işte 2 ay sonra bir daha gelsin falan deyince onu yapanları duydum.
Böyle bir kolaylık sağlanıyorsa tabii ki güzel bir durum ama hani sağlanmıyorsa dediğiniz gibi 5 gün çok kısa bir süre.
Evet.
Peki bunun gibi başka bu süreçte olumsuz ya da size ilginç gelen bir deneyim yaşadınız mı yoksa her şey yolunda mıydı?
Şöyle Tesla'nın müşteri hizmetlerine bağlandığımda, bu arada Betül Hanım daha sonra çok yardımcı oldu, ona da buradan selam göndereyim. Ama onun öncesinde mesela onları aramanın hiçbir yolu yok. O 5 gün içerisinde benim hani parayı ödemem gereken 5 gün. Ben kimseye ulaşamadım. Değiştirmem gereken bir küçük ayrıntı vardı. Onunla ilgili kimseye ulaşamadım. Tesla'ya mail attım, Tesla'yı aradım ve her aradığımda böyle bir saat hatta bekliyordum. Bazen bir saatin sonunda kendi otomatik kapanıyordu telefon. Bir daha arıyordum, bir 40 dakika daha bekliyordum. Ve böyle günde bir defa falan ulaşabiliyordum maksimum.
Yani iletişim konusunda biraz aksaklıklar
yaşandı ama
sonradan çözüldü.
Evet, o şekilde işte ulaştım, derdimi anlattım. Sonra Betül Hanım ulaştı, işte mail adresi falan verdi. İşte bir kişi atanıyor. Onunla daha sonra mailden konuşabiliyorsunuz. Genelde aynı gün cevap veriyorlar ama hani o 2-3 gün böyle çok belirsizlikte kaldığım bir süreç oldu arada.
Şimdi siz performans versiyonunu satın aldınız Model Y'nin. Araştırdığınızı söylediniz. Bundan önce sizle konuşmuştuk. Kısa bir sohbet etme şansı yakalamıştık. Long range'e göre araştırdığınızı söylemiştiniz. Kısa bir menzil farkı var. Şimdi siz buradan Ankara'ya doğru yola çıkacaksınız ve aracınızın menzili belli. Daha öncesinde bir araştırma yaptınız mı? Nerelerde şarj istasyonu var? Ne kadar gidebilirim? Nerede durabilirim tarzında?
Şöyle zaten sık sık Ankara-İstanbul yapıyordum. Yani yolda da bir sürü şarj yeri var ama bunlar genelde third party oluyor. Supercharger sanıyorum bir tane var Ankara-İstanbul arasında. O da aslında Tesla'nın app'inde bayağı iyi. Böyle şeyi görebiliyorsunuz işte. 8 tane varsa bunların 3 tanesi boşsa onu orada yazıyor. Ve hani önceden gittiğinizde sıra bekleyip beklemeyeceğinizi biliyorsunuz. Ki ben kendim gittim bu third party şarj istasyonunun hiçbirinde böyle sıra veya işte dolu olması gibi bir şey görmedim. Yolda bir sürü var ama ne kadar hızlı şarj ediyor supercharger olmayanlar onu hiç bilmiyorum. Ama hani şey diye düşünüyorum, en kötü ihtimal hani 2 saat 3 saat bile durmam gerekse orada onlardan birinde dururum, Ankara'ya bir şekilde giderim diye düşünüyorum ama düzenli olarak İstanbul'a hep geliyorum. Bu Tesla'yla mı geleceğim, başka bir araçla mı geleceğim onu zaman gösterecek, henüz ben de bilmiyorum.
Tesla ile ilgili ya da genel olarak elektrikli otomobillerle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de otomobile tamam parasını ödediniz. İşte siz buna otonom sürüşle beraber sanırım 2.9 milyon civarında bir para ödediniz. Onun dışında mesela buna sigorta yapacaksınız, kasko yapacaksınız ve yıllık olarak ödenen motor taşıtlar vergisi var. Bunlar nasıl oldu sizde? Onunla ilgili de kısa bir bilgi alabilir miyiz?
Tabii 7500 lira civarı bir şey ödemiştim trafik sigortasına. O sanıyorum onun işte tavanı oluyor.
Tabii yani bunlar mutlaka kişiye göre değişebilen şeyler ama burada hani kısa bir aşağı yukarı fikir oluşturması açısından bahsediyoruz.
Kasko henüz yaptırmadım, bilmiyorum.
Daha birkaç yeni teslim alıyorsunuz yapacağım. Zaten.
Ya MTV'sinde bu yıl hesaplamıştım sanıyorum 100 bin lira gibi bir şey çıkacak ama bu yıl çift ödendiği için öyle.
Evet, bu yıla özel depremden dolayı iki defa ödeniyor MTV'ler. Yani o zaman ikiye bölersek yani 45-50 bin TL civarında bir yıllık MTV ödemesi var sanıyorsun.
Evet.
Merak ettiklerimiz Tesla ile ilgili şimdilik bu kadar. Sizin de başka merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarınız aracılığıyla bize bildirebilirsiniz. Tekrar soruyu yöneltebiliriz. Şimdi gelin isterseniz şöyle Tesla Model Y'nin iç kısmına bir göz atalım. Şimdi Tesla Model Y'nin içinde beraberiz. Ben de ilk defa oturuyorum bir Tesla'nın içerisinde. Siz de ilk defa satın aldınız ve oturuyorsunuz. Şimdi ilk hissiyat nedir? Burada malzeme kalitesini isterseniz sizle beraber bir bakalım, inceleyelim.
Tabii.
Böyle kapı içlerine ben baktığımda şöyle sık dokunulan yerlerde güzel kumaş böyle füme tarzı bir döşeme. Buralarda yumuşak deri malzemeler görüyorum. Alt taraflar biraz daha siyah plastik malzeme gibi. Sizin fikriniz nasıl bu konuda?
Ya şimdi aslında Tesla kötü bilinen bir araba markası bu konuda. Devamlı internette böyle işte koltukların gıcırdadığı, bu ara konsolların gıcırdadığı videoları görüyorum. Ama kendim şu an ilk defa bindim. Ya şurada gıcırdığını az önce size de gösterdim. Küçücük bir nokta gördüm. Onun dışında şimdilik yani gayet memnunum aslında. Hiç öyle internette gördüğüm ya da düşündüğüm kadar kötü değil. Hatta iyi yani şu anlık.
Yani anladığım kadarıyla ilk izlenim olarak sizin beklentilerinizi karşılayan bir iç mekanla karşılaştığınızı diyebiliriz o zaman.
Kesinlikle yani düşündüğümden çok daha iyi.
Şöyle hemen isterseniz bir ekranına kısaca göz atalım. Tabii ki bu araçlarda Tesla'da dijital gösterge paneli yok. Her şeyden bu ortadaki büyük merkezi dokunmatik ekran sorumlu. Nasıl buldunuz bu ekranı? Bütün özellikler bundan kontrol ediliyor. Şöyle bir kısaca bakalım. İsterseniz özelliklerini şöyle bir karıştıralım. Burada navigasyonu var. Burada araçla ilgili işte ön kaputunu açabiliyorsunuz sanırım. Şöyle dokunarak.
Herhalde açın üzerine mi dokunmamız gerekiyor acaba?
Evet.
O ama kapatmayacak herhalde o kendi kendine.
Yok tamamen şu an kilidini açtı sanırım.
Ha, orada herhangi bir
sonrasında
bir
bizim bunu kapatmamız
yok.
Gerekiyor.
Süper.
Şöyle bagajı aç deyip.
Ha, en azından bagajı kapatabiliyor.
Evet bagajı kapatabiliyor. Şöyle tamamen açıldığında bir kapat deyip. Evet klimayı da buradan hemen kontrol edebiliyoruz. İsterseniz hemen siz bir girin menüsüne.
Tabii.
Sizin az önce bana söylediğiniz çok böyle beğendiğiniz bir özellik vardı. Şuradaki şu görseller aynı zamanda bunlar işlevsel de. Böyle bu şekilde ne tarafa üfleyeceğini aşağı yukarı güzel bir şekilde gösteriyor. Gayet güzel bir otomobil. Teknolojik zaten Tesla'nın otomobilleri teknolojik olmasıyla bilinen araçlar. Tabii ki bunların içerisinde çok daha fazla özellikler var. Sizin aldığınız işte otonom sürüş olsun bunların farklı farklı birçok özelliğini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın ardından zaten ekranda birçok özellik var. Bütün aracın fonksiyonel özellikleri buradan kontrol ediyor. Şurada aşağıda herhalde iki tane böyle cep telefonu kablosuz şarj ünitesi görüyorum. Değil mi? Burada telefonunuzu şarj ediyor mu şu anda bu?
Şu anda ediyor. Aynı zamanda yolcunun telefonunu da burada kablosuz şarj edebiliyor.
Evet hem sürücünün hem yolcunun telefonunu kablosuz bir şekilde şarj edebiliyor. Burada bolca ben depolama alanı görüyorum. Bu açıdan gayet güzel. Tesla Model Y zaten elektrikli bir aile aracı crossover sınıfına giriyor. Bu tarafta da Tesla bu orta konsolda güzel bolca böyle derin depolama alanına. Burada iki tane bardaklar. Sanırım burada da kolçağın altında bir depolama alanı var mı? Hemen bakıyoruz. Böyle kısa böyle halı gibi kaplı hafif güzel bir şekilde aydınlatması da var. Yine burada bir depolama çözümüne yer vermiş. Gayet güzel seçenekler. Bu arada ben sizin tercih ettiğiniz döşemeyi de çok sevdim. Sanırım bu ahşap detaylar bu döşemeyle birlikte geliyor. Bu renk seçeneği temasıyla geliyor. Bunlar da gayet güzel böyle klasik, modern ama klasik bir hava katmış diyebilirim. Gayet güzel bir seçim olmuş.
Ya toplamda zaten iki tane seçenek var. Birisi siyah deri, siyah olunca buna dönüyor, beyaz olunca farklı bir renkti. Ama beyaz deri genel olarak işte çok pislendiğini falan söyleyenler var. Özellikle bu kanyondaydı sanırım. Bunlar işte böyle bir iki tane Tesla oraya konulmuştu. Bir tanesi içerisi siyah, bir tanesi beyazdı. Hı hı. Ve oradaki böyle test için bilinen Tesla'nın içi simsiyah olmuştu, o beyaz deri. Ama daha sonra mesela Tesla bir tane video paylaştı Twitter'dan. Böyle şarap falan döküyorlardı koltuğun üzerine. Daha sonra silince hepsi geçiyordu. O yüzden bilemiyorum gerçekten. Hani o beyaz kalıcı bir şekilde mi kirleniyor? Hı hı. Ama zaten bu arabanın dış renginde gri olması ve önceki arabamın falan da siyah olması gereğiyle ben siyah deriyi tercih ettim.
Evet. Bu arada benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu tuşa basarak kapıların açılması oldu. Gerçekten burada herhangi bir mekanik kapı kolu yok burada açabileceğiniz. Şurada tuşa basarak böyle kapının kilidini açıp iterek araçtan çıkabiliyorsunuz. Aynı böyle dışarıdaki kapı kollarının da fütüristik olması gibi bu özelliği çok beğendim. Sizin bana söylediğiniz bir güzel özellik de cam tavanın böyle yekpare önden arkaya doğru uzanıyor olması. Siz kamp konusunda bir şey söylemiştiniz bana.
Evet. Az önce onun butonunu da gördüm. Evet. Bu arada köpek modu da var aynı şekilde. Aşağı yukarı benzer şeyler yapıyorlar ama kamp, evet, modunu göstereyim. Bu şekilde buradan kamp modunu seçince aracın bataryası %20'nin üzerindeyse tüm gece, hatta bu arabanın bu arka koltukları iniyor. Bagajıyla koltukları da birleştiği için bir de bunun böyle bir şeyi var. Oraya satılan bir yatak var. Oradaki boşlukları falan da dolduruyor. Aracın arka tarafında bir gece kalabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Bunu normal bir araçta yaparsanız büyük ihtimalle aküsü biter aracın. Hı-hı. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. Çünkü zaten bataryası var. Sadece diyelim 20-30 kilometre benzin kaybediyorsunuz sabah uyandığınızda. Aynı zamanda bu işte hava sıcaklığını ayarlıyor. Hava dönüşümünü sağlıyor. Böylece içeride havasız da kalmıyorsunuz. Hı-hı. Aynı zamanda yapabildiği başka bir şey, bu aracı mesela bir park yerinde bırakırken köpek modunu alabiliyorsunuz.
Köpek, evet, modunu aldıktan sonra... Evet, bu çok söylenen bir özelliğiydi.
Evet, yani itfaiye arabanızın camını kırmıyor. Amerika'da o gördüğümüz videolarda evet, olduğu gibi. Böyle de bir özelliği var aynı zamanda.
Evet, gayet güzel. Bu arada bagajını da gördük. Arkadaşım ona kadar detaylarda gösterecektir. Bir crossover olduğu için ve biraz daha böyle arka tarafı kupe ve fastback karışımı bir silüete sahip. Arka tarafta oldukça geniş, uzayan, içe doğru uzayan bir bagaj var. Yanlış hatırlamıyorsam 800 litreye kadar çıkıyor bu bagaj hacmi. Sizin dediğiniz gibi arka koltukların da zaten katlanmasıyla bu alan çok daha uzuyor. Dediğiniz gibi böyle arkaya yatak açacak kadar. Sadece tek sıkıntısı arka cam biraz daha böyle fastback tasarımı olduğu için, biraz meyilli olduğu için çok yüksek malzeme koyamazsınız oraya. Çünkü büyük ihtimalle bagaj kapağını kapattığında cama değer. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Çok büyük bir bagajı var. İç mekana da şöyle kısaca bir göz attıktan sonra isterseniz böyle ilk sürüşü yapalım sizinle beraber. Siz de ilk defa deneyimleyeceksiniz. Tabii, bakalım, evet, yolda nasıl? 0-100 deneriz mümkün olan bir yerde. Böyle güzel takipçilerimize, izleyicilerimize de kısaca bir göstermiş oluruz. O zaman şimdi hemen kısaca bir sürüşe de bakalım. Evet, şimdi sürüş kısmına geçtik. Siz de ilk defa kullanıyorsunuz. Ben, evet, de böyle yan taraftayım. Hemen böyle daha Intercity İstanbul Park'ın içinden çıkmadan böyle kimsenin olmadığı yolda bir 0-100 testimizi hemen bir yapalım isterseniz.
Tabii, şu çok an sizdeyiz. Hafif dokunacağım, sadece geriye çekeceğim. İleride bir tane kasis var oraya gelmeden.
Evet, burası da çok kasisli var.
Ama o ilk yapışmayı hissedeceğiz büyük ihtimalle. Evet. Hadi bakalım.
Abi bu ne?
100.
Uçuyor gerçekten.
Şimdi kasis şey
hemen bir fren performansını da gör. Gerçekten bu arada fren de
bu performans paketlerde aynı. Çok daha iyi bir fren var. Yoksa hani böyle bir hızlanmayı kaldıramaz diye.
Yani zaten dışarıdan baktığımızda kaliperlerden de görüyoruz. Tesla yazısı ve kırmızı kaliper olmasının dışında fren diskleri ve frenler gayet güzel. Performansın bu yüksek gücünü karşılamak adına burada da ilk elden deneyimlemiş olduk yani. Bu kadar çabuk hızlanmamıza rağmen aracı durdurma performansı da gayet güzel. Hemen burada şunu da belirteyim. Kasislerden geçerken performansın işte birazcık dezavantajı süspansiyon sisteminin sert olması. Bunu da çok net burada hissediyoruz. Hatta long range'e göre onu da deneyimleyemedim ama büyük ihtimalle böyle 1-2 daha sert süspansiyon sistemi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?
Yani evet, bir crossover'a göre kesinlikle sert bir araba ama hani bu beygir gücünde böyle olması gerekiyor sanırım. Zaten de başka bir türlü 456 beygir bir Tesla satın alınamıyor.
Evet.
Bir de kasisleri biraz daha sert hissetmemizin sebebi kendisi iyi kötü fren yapıyor benim. Ben ayağımı çekince pedaldan daha, hı-hı, alışamadığım için bu işte elektrikli arabanın pedalı biraz daha farklı oluyor. Hani belli bir hızda gitmek istediğinizde pedalı orada tutmanız gerekiyor. Hani ilk önce gazı verip benzin araba gibi süzlemediğiniz için
evet.
O da birazcık etkili olabilir şu anda biraz daha sert hissetmenizi. Çünkü ben kasisten geçme konusunda o kadar iyi değilim şu anda.
Benim bildiğim kadarıyla bu rejeneratif frenlemenin seviyeleri var ama sanırım Tesla bu Model Y'de o seviyeleri biraz daha kullanıcıdan çok aracın kendisine bırakmış gibi. Model S ve X'te daha fazla bir seviye ayarlayabiliyorsunuz ama bunda sanırım böyle bir 2-3 seviyesi var. O da tam olarak seviye tadında değil de sürüş modu gibi bir seçenek. O yüzden çok fazla kendinize göre ayarlayamıyorsunuz bunu.
Ben de ayarlanabildiğini okumuştum ama şu anda daha henüz hiç karıştırmadım. Bu arada belki onu ayarlayabileceğizdir şu anda buradan. Henüz mesela kalibre ediliyor dediği için otopilot henüz açılmış durumda değil.
Evet.
Ya ben şu şekilde okumuştum. Yani pedalı normal benzin araba gibi de ayarlayabiliyorsunuz ama öyle kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu şekilde kullanınca batarya için daha iyi oluyor gibi okumuştum. O yüzden buna alışmaya çalışacağım aslında. Ki hani benim internette falan gördüğüm birçok Tesla kullanıcısı da bu şekilde kullanıyor pedalı. Yani böyle arabaya ilk bindiğinizde tabii biraz garipsiyorsunuz.
Ya tabii çok net hissediliyor zaten. Gaz pedalından ayağını çektiğin anda araba kendini böyle bir şey yapıyor. Kendini böyle bir ileri atıyor evet. gibi hissediyorsun. Zaten araba frenlemeye başlıyor. Çok net bir şekilde hissediliyor ama zamanla alışılacak bir özellik bence. Böylesine bir elektrikli otomobil için bence gayet önemli bir özellik. Çünkü bu tarz araçlar bataryadan dolayı çok ağır oluyor. Hani pedalı bıraktığın anda kendi kendine frenlemeye başlaması bence frenleme açısından da gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi zamanla buna zaten alışılacaktır. Başta belirttiğim gibi long range ile performans arasındaki arasında git gel yaşayan müşteriler mutlaka olacaktır. Acaba çünkü aralarında böyle bir 30-40 kilometrelik bir menzil söz konusu. Ya buna değer mi? Acaba performans mı seçsem? İşte daha uzun menzil mi seçsem diye mutlaka olacaktır. Mesela sizi burada performansa iten ne oldu long range'den ziyade?
Yani 0-100'ün 3.7 saniye olması, o özellikle elektrikli arabanın ilk baştaki hızlanması şu anda başka piyasadaki bir arabada bulunmayacak bir şey. Özellikle bu fiyat bandında. O direkt beni kendine çekmişti ki birçok yani Tesla ile ilgilenen birçok kişi de aynı şeyleri hissediyor. Gerçekten bu hızlanma için Tesla tercih ediyorlar. O yüzden benim için tek opsiyon bu nokta performans gibiydi. Ama long range model aslında baktığımızda kullanış bakımından biraz daha iyi olabilir ve bunu o ekstra %4-5 menzil için de söylemiyorum. İşte biraz daha yumuşak olması kullanımının, aracın biraz daha yüksek olması bunların hepsi tabii ki bir artı.
Evet tabii ki yani mutlaka merak edenler olacaktır. İncelenmiştir de tabii ki. Tesla şu anda ülkemize çok yeni gelmedi ama long range'de zaten özellikle siz yüksek jant tercih etmezseniz 19 inçlik jantlar geliyor. Bu da ne demek? Lastiklerin daha kalın yanaklı olması performansa göre. Bu zaten konforu arttıran özelliklerden birisi. Şimdi sizin az önce de belirttiğiniz gibi performansta biraz daha spor süspansiyon var. Araba biraz daha yere yakın. Bu da tabii ki çukurlarda olsun, işte yolda giderken olsun yaylanmasını biraz daha engelliyor. Long range biraz daha ona göre biraz daha konforlu, daha fazla yaylanıyor. Bu noktada iki araç arasındaki farklar, önemli farklar bunlar diyebiliriz. Menzil tarafında 30-40 kilometrelik bir fark var. Tabii ki elektrikli araba için çok önemli bir fark haline gelebilir herhangi bir sürüş koşulunda. Çünkü 30 kilometre yani sizin buradan çıkıp herhangi bir şekilde işe gitmenizi bile sağlayabilir. Az bir değer değil. Ama iki model arasında, iki versiyon arasındaki bariz farklar bunlar. Biraz daha tercihe kalmış. Siz burada belirttiğiniz performans, işte beygir gücü, performans tarafındaki nedenler nedeniyle bu versiyonu tercih ettiniz. Gayet de güzel bir seçim bence. Herkes kendi sürüş tadına göre bence versiyonu zaten tercih edecektir diye düşünüyorum.
Bu arada menzille ilgili de şunu mesela belirtmek istiyorum ilk izlenim olarak. Biz %33'tü aracı ilk aldığımızda. O yaklaşık 40 dakika kadar orada bir klima çalıştırdık. Zaten %33'ten kendisi %31'e inmişti. Daha sonra biz ilk bu işte 0-100'ü test ettiğimizde %30 civarında, %29'du. Ve oradan işte kaç kilometre yapmıştır şu anda herhalde 5 kilometre falan geldik.
Evet.
%26'ya düştü mesela. Bunun nasıl gideceğini gerçekten hiç bilmiyorum. Birazcık beklediğimden şimdilik hızlı azalıyor gibi ama uzun kullanımda birazcık daha böyle herhalde ben kullanmaya alıştığımda o daha belirttikleri işte 400-500 kilometrelik menzilleri verebileceğini düşünüyorum ama hani çoğu kişinin dediği şu, özellikle işte şarj olurken %80'e kadar şarj edildiği bir modu var, onu açmayı öneriyorlar ve %20'nin altına düşmeyin diyorlar. Hani normal bir Tesla kullanıcısı günlük hayatında aslında gerçekten menzilin %60'ını kullanabiliyor ve bahsettiğiniz menzilde 500 kilometre yerine gerçekte 400'e daha yakın olduğu için yani öyle kaba bir hesap yaptığımızda aslında 200-240 kilometre arası bir günlük menzil var ki bu bence şehir içerisinde oldukça yeterli. Ama yani özellikle şehirler arası bir yolda tekrar işte %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Ama 300 kilometreden daha uzun bir süre gitmemeniz öneriliyor. Zaten hani çok da gidemiyorsunuz.
Bu arada çukurlardan geçtikçe aracın süspansiyon sisteminin sertliğini daha da fazla anlıyoruz. Az önce de dediğim gibi çok fazla yaylanmıyor ve bunu biraz daha içeride hissediyorsunuz. Bu arada yollarda çukurlardan geçtikçe süspansiyon sisteminin de sertliğini daha net anlıyoruz. İçeri çok fazla yansıtıyor. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Performans versiyonunda şunu sezdim. Lastikler tabii ki, jantlar daha büyük. 21 inçlik jantlardan söz ediyoruz. Lastikler daha ince yanaklı. Bana yol sesini biraz daha fazla içeri alıyor gibi geldi. Sizin bu noktadaki beklentiniz nasıldı? Şu an mesela nasıl duyuyorsunuz bunu?
Yani yol sesi konusunda aslında Tesla izolasyonuyla da bilinen bir araba değil. Hani Audi'nin arabalarına kıyasla veya işte Volkswagen grubunun arabalarına kıyasla birazcık daha yol sesi gelmesi normal bir şey aslında. Aynı zamanda tabii bu arabanın daha sert olması da birazcık daha yolu hissetmeyi sağlıyor. Sürüş deneyimi olarak baktığımızda sessizlik konusunda en iyi kabinlerden biri değil belki ama ben çok beni rahatsız eden bir ses de duymuyorum bunun yanında.
Yani sizin beklentinizle aşağı yukarı uyumlu diyebiliriz bu
evet.
Yol sesi.
Ama dediğim gibi daha önce internet okuduklarımla beklentim çok yüksek bir seviyede değildi özellikle yol sesi konusunda.
Evet, Tesla Model E'ye geldik. Yiğit Bey ile beraber Intercity İstanbul Park'tan teslim aldık. Bu süreci beraber yaşadık. Hemen içine dışına hızlıca bir göz attık ve kısaca böyle hani Tesla sahibi olmak isteyenler nelerle karşılaşabilir, nasıl giderler bekliyor aşağı yukarı, bunları kısaca bir bahsedip fikir vermeye çalıştık. Yiğit Bey'e de buradan bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum ve ayrıca tekrar hayırlı olsun diyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir gezi oldu.
Çok teşekkür ederim. Bizim için de öyle oldu. Videolarımız devam edecek. Şu anda umarım ki Tesla'yı daha sonrasında teste alıp daha böyle detaylı videolar çekebiliriz kendisiyle. Daha detaylı 0-100 denemelerimiz ve performans denemelerimiz olur. Videolarımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Kendinize iyi bakın.